Anafor, Erhan Bener.
Ayrım 38.
Doğru. Vaktimiz olsaydı onu İsviçre'ye götürmeyi yeğlerdim. Buradaki arkadaşlar da çok iyi ama her neyse. Biz hiçbirimiz Tanrı değiliz. Ama eğer şansı varsa bu olay onun için kahır yüzünden lütuf da olabilir. Yani size açıklamaya çalışmıştım. Sevin Hanım'ın kısmi felcine bu kan pıhtısının sinirler üzerine basınç yapması neden olmuş olabilir. Normal koşullarda o pıhtıyı ameliyatla temizlemek riskini kimse göze alamazdı. Ama şimdi müdahale kaçınılmaz gibi görünüyor. Çünkü aksi halde yaşamsal tehlike çıkabilir karşımıza. Sonuç olarak arkadaşlar ameliyata karar verirler, ameliyat da başarılı geçerse felç durumunun düzelmesini de umut edebiliriz. Peki şansımız ne kadar? Bir futbol antrenörünün dediği gibi her ameliyatta şans %51'dir bana göre. Siz şimdi burada oturup bekleyin. Ben gidip arkadaşlarla konuşayım. Ameliyata karar verilirse ben de hastamızın yanında olacağım. Doktor çıktı. Küçücük muayene odasında ayaklarını uzatarak oturduğu koltukta ancak dakikaların ne kadar ağır ilerlediğini düşünebiliyordu Cahit. Doktorun verdiği sakinleştirici, günlerce süren aşk ve uyuşturucu aleminin yorgunluğuyla birleştiği için bütün direnci yok olma noktasına gelmişti. Doktor Ercüment, bir saat kadar sonra yeşil ameliyat önlüğü giymiş olarak odasına döndüğü zaman Cahit'i sızmış olarak buldu. Hatta uyandırmak için sarsmak zorunda kaldı. Gözlerini açar açmaz, geçen zamandan habersiz, onu yeşil giysiyle görünce Cahit'in ilk sözü, ''Nasıl, kurtuldu mu?'' demek oldu. Elinde olmadan gülümsedi Ercüment Bey. ''Tahmin ettiğim gibi'' dedi. Neyse ki pıhtının yerini saptayabilmiş arkadaşlar. Şu anda yukarıda hastamız ameliyata hazırlanıyor. ''Size boş ve gereksiz umut vermek istemem.'' Şimdi her şey arkadaşların maharetine ve Tanrı'nın inayetine bağlı. Biraz kendine gelmiş olan Cahit, ''Benim yapabileceğim bir şey var mı?'' dedi. Doktor ellerini açtı. ''Şu anda yapabileceğiniz tek şey, benimle birlikte yukarı çıkıp ameliyata izin verdiğinize dair bir kağıt imzalamanız. Yanılmıyorsam, Sevin Hanım'ın yalnız nişanlısı değil, hayattaki en yakın hısmısınız.'' ''Öyle sayılır.'' Birlikte çıktılar odadan. Doktor Ercüment ameliyathaneden çıktığında vakit gece yarısını geçmişti. Ameliyat önlüğünü bile çıkarmadan doğru bekleme odasına indi. Cahit, Büyük Hanım, Metin bir köşede, Nüket'le İlhan öbür köşede. Saatlerden beri hemen hemen konuşmadan onu beklemişlerdi. İçeri girdiğini görür görmez adeta üzerine atıldılar. Doktor Ercüment, ''Geçmiş olsun.'' dedi. Çok başarılı bir ameliyat oldu. Yani tehlikeyi atlattı mı? Dedi Cahit. Şu anda konuşmak için vakit erken ama size sözünü ettiğim gibi bir mucize de gerçekleşebilir. Büyük Hanım sakin sakin, nasıl bir mucize? Dedi. Cahit Bey'e açıklamaya çalışmıştım. Ben, Sevin Hanım'daki felç halinin travmaya bağlı olarak bir lezyonun sinirler üzerine baskı yapması sonucunda ortaya çıktığını düşünüyordum. Olay tezimi doğruluyor gibi. Eğer bu doğruysa, ameliyatla bu baskı ortadan kalkacağı için kısa zamanda bir iyileşme bekleyebiliriz. Büyük Hanım, ''Aman Doktor Bey, bu büyük bir müjde.'' dedi. ''Sizi öyle hemen umutlandırmak istemem teyzeciğim.'' Bu henüz bir varsayım. Kesin sonucu ancak birkaç hafta sonra alabileceğiz. Konuşmaları biraz uzaktan dinlemekte olan İlhan da yaklaştı. Ameliyathaneden çıktı mı? Dedi. Birazdan çıkar. Ben size haber yetiştirmek için dikişlerin atılmasını beklemedim. Onu ne zaman görebiliriz? Biraz sabırlı olun. En az 24 saat yoğun bakımda kalması gerek. Ben şimdi izninizle yukarıya çıkayım. Doktor çıkar çıkmaz Nüket Cahit'e yaklaştı. O yaklaşınca Büyük Hanım gidip Metin'in yanına oturdu. ''Geçmiş olsun, gözün aydın.'' dedi Nüket. ''Sağ ol, gerçekten tam bir karabasandan uyanmış gibi hissediyorum kendimi. Sırtımdan tonlarca yük kalkmış gibi oldu.'' Olayı duyar duymaz Etiler'e koşmuş olan İlhan, hizmetçi kızdan olanları öğrenmiş olduğu için büyük bir nefretle izliyordu Cahit'i. "Onun iyileşmesi senin için de özgürlük, öyle değil mi?" dedi. "Artık vicdan azabı çekmeden onu bırakabilirsin." Cahit Nükhet'e baktı. "Senin bu kardeşine bu defa İstanbul yaramadı galiba," dedi. "Boyundan büyük şeyler düşünür, söyle Harold." Sonra İlhan'la Nükhet'in bir yanıt vermelerine fırsat vermeden koridor boyunca hızla yürüyüp uzaklaştı. İlhan ablasına döndü, alaycı bir tavırla, "Niye öyle kızdı ki?" dedi. "Yanlış bir şey söylemedim." "Haklısın ama," dedi Nükhet, "insanlar çok kez akıllarından geçenlerin başkaları tarafından böyle ansızın açığa vurulmasından hoşlanmayabilirler." Saatlerden beri hastanenin kapısında bekleyen Zeynel, Cahit'in verdiği emir üzerine büyük hanımla Metin'i almak için yukarı çıktı. Metin, halasını görmek için biraz mızıklandı ama aslında kaygı ve merak onu öylesine yormuştu ki ayaktayken bile göz kapakları kapanıyordu. Nükhet'le İlhan, Nükhet'in arabasıyla ayrıldılar hastaneden. Galip, Marmara Oteli'nin pastanesinde yarım saatten beri İclal'i bekliyordu. Garson kız bir iki kez çevresinde dolanmış, her seferinde "arkadaşımı bekliyorum" diye başından salmıştı. Bu gibi yerlerde gereksiz yere midesini şişirmekten nefret ederdi. İclal yerine bir başkası olsa çoktan giderdi zaten. Ama bu çağrının altında önemli bir çıkar kokusu sezmişti ve bu fırsatı basit bir onur sorunu yüzünden harcamayacak kadar akıllıydı. Üstelik İclal'in şerefine bugün çok da şık giyinmişti. Sırtında Vakko'dan alınmış yazlık keten bir takım elbise, ipek gömlek, yeni Yves Saint Laurent markası taşıyan frapan bir kravat vardı. Otelin önünde taksiden indiğini gördüğü İclal de onun gibi düşünmüş olmalıydı. Çok şık, kısacık bir etek ve daracık bir bluz vardı sırtında. Yanından geçenlerin dönüp bakmalarına neden olacak biçimde baştan çıkarıcı bir salıntıyla yürüyerek yaklaştı Galip'in masasına. "Çok beklettin mi?" dedi. Galip o yaklaşırken fırlamıştı yerinden. Abartılı bir kibarlık gösterisiyle elini öptükten sonra sandalyesini çekerek oturmasına yardım etti. "Güzel kadınları sitem etmeden beklemek mesleğimin gereğidir," dedi. Kendisi de yerine otururken, "Ayrıca beklemek insanın değişik olasılıkları düşünmesine de yardım eder." "Gelişimin nedenini bir bilsen," dedi İclal gülerek. Galip, genç kadının kendisine son günlerdekinin aksine "sen" dediğine dikkat etti. Kendisine güveninin yerinde olduğu anlaşılıyordu. Fazla meraklı görünmemeye çalışarak, "Hayrola," dedi. "Olaylar hızlanıyor. Cahit Bey'in nişanlısı dün akşam alelacele hastaneye kaldırılmış." "Ölüyor mu yani?" "Gece yarısı ameliyat edilmiş Çapa Hastanesi'nde." Galip dikkatle baktı İclal'e. "Niye hep miş diye konuşuyorsun?" "Hastaneye gitmeye cesaret edemedim de ondan. Babamdan aldığım haber bu." "Peki ne diye ameliyat etmişler? Ameliyat nasıl geçmiş?" "Beyninde bir kan pıhtısı varmış, onu almışlar. Yani beyin ameliyatı yapmışlar. Doktorların söylediğine göre ameliyat sonunda kızın felç durumu düzelebilirmiş." Galip alaycı bir şekilde gülümsedi. "Mükemmel, ne güzel haber." "Alay etme," dedi İclal. "Bu ameliyatın iki sonucu olabilirmiş. Ya tamamen iyileşir ya da yaşam merkezindeki yıkıntı nedeniyle bitkisel yaşama girer, kısa sürede ölürmüş." Galip yine alaycı bir biçimde gülerek, "Aman ne güzel," dedi, "sepse çal." "Hala durumu kavrayamadın galiba. Eğer Sevin ölürse Cahit Bey serbest kalacak demektir." "Bu çok açık bir şey. Peki ya iyileşirse?" "O zaman da bugüne kadar görevini yaptığı için gönül rahatlığıyla ayrılabilir ondan." "Ya Cadaloz yenge? Bu evliliği isteyen o değil mi? Değişen ne var ki?" "Cahit Bey'in o kızla evlenmek istemediğini cümle alem biliyor. Tek sorun Sevin'in orta yerde kalmaması. Büyük hanım buna razı olmaz. Ama eğer nişanı Sevin bozacak olursa iş değişir." "Niye bozsun ki? Ya Sevin başkasına aşıksa?" büyük hanımın da karşı çıkamayacağı biri olursa bu adam, var mı öyle birisi? Nüket Hanım'ın kardeşi İlhan. Nereden biliyorsun? Nüket Hanım'ın hizmetçisi söyledi. Hizmetçiler çok şey bilir. Son günlerde İlhan Sevin'in yanından hiç ayrılmamış. O sırada garson kız yine başlarına dikilmişti. Galip, İcdal'a sormadan ikisine de birer karışık dondurma ısmarladı. İlhan, Sevin'in ölen ağabeyisinin en iyi arkadaşıymış sanırım. Önceden de aralarında bir şeyler olmuş olabilir. Bu İlhan senin de eski sevgilin değil mi? Dedi Galip. Yok canım, daha neler. Sadece basit bir çocukluk flörtü, bir kaçamak, hepsi o kadar. Düşünüyordu Galip. İyi ama dedi, senin dediğin gibi bir gelişme olursa bu durum Nüket Hanım'a yarar, onun durumunu güçlendirir. Bunun bizimle ne ilgisi var? Eğer dediğin gibi Sevin Hanım o İlhan'la evlenecek olursa, ihtiyar Cadalos herhalde şirkette onlara da büyükçe bir pay ayırır. Cahit de o zaman Nüket Hanım'la ya da benimle, dedi İclal. Galip durakladı. Şaşkınca baktı İclal'in yüzüne, bir şey söylemedi. Neden sustun, dedi İclal. Seni bugüne kadar yeterince değerlendirememişim, dedi Galip. Yeterince önemsememişim. Peki ama bütün bunları bana niye anlatıyorsun? Çünkü bugün değil ama yarın. Yarın çok güçlü olabilirim. Tabii eğer anlaşırsak sen de bu gücü benimle paylaşabilirsin. Nasıl anlaşacağız? Cahit'le evlenmem için yardım edeceksin. Galip hafif bir ıslık çaldı. Ben bana düşeni sonuna kadar zorlayacağım, dedi İlcel. Sen de Nüket'in yolumdan çekilmesine yardım edeceksin. Nasıl olacak bu? İclal zaferinin tadını çıkarmak isteyen bir komutan tavrıyla süzüyordu Galip'i. Cahit ile Nüket arasındaki ilişkiyi, bu ilişkinin ne kadar çirkin bir ilişki olduğunu reddedilmez bir biçimde büyük hanıma kanıtlayacak olursak, Galip'in şaşkınlığı giderek artıyordu. Peki nasıl, nasıl kanıtlayacağız? İclal sandalyesini iyice yaklaştırarak Nüket'in hizmetçisi Ayşim'in söylediklerini anlattı. Belki bu durumdan Cahit'e şantaj yapmak için yararlanılabilir ama kızın durumu pek sağlam değil, dedi Galip. Bu konuda deneyimli olduğunu hissettirerek, Cahit dünkü çocuk değil, bu şantaja boyun eğmez. İclal gülümsedi. Cahit Bey'e şantaj yapmayı düşünmedim zaten, dedi. Ama bu kıza yardım edeceğimizi söyleyebiliriz. Eline şöyle avans olarak hoşuna gidebilecek bir miktar para sıkıştırabiliriz. O zaman bizim istediğimizi yaptırabiliriz ona. Ne gibi? Cahit sık sık gidiyor Nüket'e. Nüket'in evinde buluşuyorlar. Kızın söylediğine göre insanın yüzünü kızartacak pozisyonlarda sevişiyorlarmış sabahlara kadar. Kız da böyle bir alem sırasında Nüket Hanım'ın zorlamasıyla yatmış Cahit'le. Deneyimsiz olduğu için de gebe kalıvermiş. Galip sinsi sinsi güldü. Vah zavallı masum kız. Şimdi ben diyorum ki, sen bu kızla konuşsan, bize Cahit ile Nüket'in sevişmelerini fotoğrafla, ses bantlarıyla tespit edebilir. Ya da video kasetiyle, dedi Galip. Bu senin uzmanlık alanına girer. Bu işi ayarlayacak becerikli adamlar bulabilirim. O zaman yapacağımız tek şey, o filmleri, fotoğrafları büyük hanıma ulaştırmak olur. Başını salladı Galip. Bu işin bir tarafı. Diyelim ki filmleri, fotoğrafları gören büyük hanım küplere bindi ve Cahit'in Nüket'le ilişkisini engellemeye kalktı. Bunu yapabilecek gücü olduğunu hadi kabul edelim. Peki seninle Cahit'in işi nasıl olacak? Hani beni küçümsemeyecektin? Evet ama Cahit o zaman benim kendisi için ne kadar değerli olduğumu fark edecektir. Bunun için iyi bir fırsat var karşımda. Şu ameliyat sorunu olmasaydı bu hafta Cahit Bey'le birlikte Almanya'ya gidecektik. Birkaç gün gecikebilir bu seyahat ama mutlaka gideceğiz. Almancamın çok iyi olduğunu sen de bilirsin. Almanca yetmez. Başka niteliklerim olduğunu da bilirsin. Gülümsedi Galip. El hak, dedi. Hadi bakalım. İyi ama benim ücretim ne olacak? Para istiyorsan biliyorsun sana verecek param yok. Cahit Bey'le evlenmemi bekleyeceksin. O kadar bekleyemem, dedi Galip. Ama bana başka türlü ödeyebilirsin. İjdel, Galip'in eskisi gibi kendisiyle yakınlık kurmak istediğini düşünerek itiraz etti. Şu sırada tehlikeli olur. Bunun için de beklemen gerekecek.
Ayrım sonu.